Biliyorsunuz kutsal söze baktığımız zaman değerli kardeşler, Tanrı çocukları için kullanılan bir ifade var. Doğru yaşam. Yani Tanrı çocuklarının kime ait olduğunu yansıtan bir yaşam içerisinde olması gerektiği vurgulanır. Doğru mu? Neden doğru bir hayat yaşamamız gerekiyor Tanrı çocukları olarak? Kutsal Söz'e baktığımız zaman Yuhanna ilk mektubunda bunu detaylarını önümüze bir bir sıralamakta. Bugün ben sizi, bu sabah ben sizi Yuhanna'nın ilk mektubuna götürmek istiyorum. Yuhanna, birinci Yuhanna mektubu 3. bölüme götürmek istiyorum. Ve orada bu Tanrı çocukları olarak neden doğru bir hayat yaşamamız gerekiyor? Eğer Mesih'te olduğumuzu söylüyorsak, neden ona ait, ona uygun, onu açıklayan bir hayatı sürdürmemiz gerekiyor? Bunu gelin birlikte anlamaya çalışalım değerli kardeşler. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Onun için yine ayağa kalkın, değişiklik olsun. Ben kaldırıyorum zaman zaman. Rabbin sözünü en azından okurken öyle olsun. Üçüncü bölümün ilk 10 ayetini okuyacağım size. Bakın diyor. Baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yunanca'da eminim demek. Bilmek bir şeyden emin olmak demek. Eminim diyor. Rabbe benzer olacağım Rabbimin yanına gittiğimde. Burada ona doğru, ona benzer olmaya doğru giden bir süreç içerisindeyiz. Daha ona benzer olmadık. Çünkü bu bedenler daha değiştirilmedi değerli kardeşler. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih de bu umuda sahip olan Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. Mesih de yaşayan günah işlemez. Günah işleyen onu ne görmüştür ne de tanımıştır. Ne kadar çetin bir söz değil mi? Bunu biraz olsun açıklamaya çalışırız birkaç sözle. Yavrularım, çocuklarım, değerli sevgililer, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi doğru olanı yapan da doğru kişidir. Günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla iblisin çocukları böyle ayırt edilir diyor. Buyurun oturun. Sevindim Marcos seni burada gördüğüm için. Şimdi fark ettim kusura bakma. Ya Mesut sen de hoş geldin. Sevgili Nurcan'la beraber. Şimdi biliyorsunuz her ülkenin hazineden sorumlu maliye bakanları var. Biliyorsunuz değil mi? Her ülkenin maliye bakanları var. Bu bakanlıklar içerisinde böyle çok özel bir işle uğraşan insanlar var. Bu insanlar neyle uğraşıyor? Bu insanlar sahte para basan, sahte çekle uğraşan, insanları takip ederek, yakalayarak onları bu tür işleri yapmasına engel oluyorlar. Bu insanlar bu alanda uzmanlaşıyorlar. Eğitim görerekten, yani çok özel bir eğitimden geçerek bu alanda uzmanlaşıyorlar. Bu insanlar öyle bir noktaya geliyorlar ki değerli kardeşler, sahte parayı ellerine aldıklarında onun sahte olduğunu pat diye söyleyebiliyorlar. Ya da sahte çeki. Ben Tahtakale'de bu para, dolar, o zamanlar euro yoktu, sadece dolar bozduran bir kişiyi tanıyorum. Yıllardır bu işi yapıyor. Emin olun eline böyle bir demet dolar verirlerdi. Sayarken tık diye içinden sahtesini çıkarıyor. Eli o kadar hassaslaşmış. Yani bu insanlar bu alanda uzman oluyorlar. Uzman noktaya gelebiliyorlar. Şimdi bu kişiler nasıl bu noktaya gelebiliyorlar? Bakın çok ilginç. Bu insanlar sahte çek nasıldır? Sahte para nasıldır diye onun üzerinde durarak araştırma içerisine girmiyorlar. Asıl gerçeği nasıl? Doğru olanı hangisi? Diye bunun üzerinde eğitim görüyorlar. Yani doğruyu o kadar iyi biliyorlar ki, doğruyu, gerçeği bilmiş oldukları için sahtesini hemen çıkarabiliyor bu insanlar. Onun için yeri geldiğinde her zaman söylüyorum sevgili kardeşler. Rabbin sözünü hangi oranda iyi öğrenirsen, bilirsen, o oranda yanlış öğretilere karşı dik bir duruş sergileme imkanına kavuşmuş olursun. O zaman şunu söyleyelim, dün akşam söylediğim sözü. Rabbin sözüne ne kadar yakınsam o kadar Rabbe yakınım. O zaman gelin bırakalım sahte öğretilerin, sahte anlatımların neler olduğunu, biz gerçeğine sımsıkı sarılalım. O gerçek öğretide gelişelim ki burası yılda iki defa size bu imkanı sağlıyor. Ama ait olduğunuz kiliselerde gerçekten de bunun üzerinde hassasiyet gösterin. Gerçeğinde büyüyün, gelişin. O zaman sahtesini hemen yakalayacaksınız. Bakın övünmüyorum. Ali de buna katılacak. Kendisi de sık sık karşılaştı. İnsanlar konuşmaya başladığında yürekten söylüyorum, müneccim değilim. Peygamberlik özelliğim de yok. Adamla bir yarım saat konuştuğum zaman yeniden doğuşu var mı? Yok mu? Hangi oranda Rabbin sözüne bağlı? Rabbin sözünü hangi oranda anlamış? Bunu pat diye kavrayabiliyorum. Her şeyi bildiğimi söylemiyorum. Belli oluyor. Ve tecrübe. Ama bu çok önemli. Doğrusunda gelişmemiz lazım. Gerçeğinin ne olduğunu önce öğrenmemiz lazım. Bilmemiz gerekiyor. İşte o zaman sahtesine dik bir duruş sergileyebiliriz. Aksi halde ya doğru ya, neden olmasın ya, bu da olabilir. Ya bu da olabilir. O zaman her şey olabilir. Hayır. Kutsal kitapta tek bir gerçek var. Rab hepimize o anlayışı versin ki bu gerçeği biz öğrenelim. Gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür edecek. Gelin gerçeğe sımsıkı sarılalım. İşte Yuhanna bize bunları sıralıyor sevgili kardeşler. Onun için Yuhanna'nın yaklaşımı tam bu yönde. Bizleri ne yapıyor? Günümüzde de imanlı olduğunu söyleyip de ama imanlı olmayan sahte imanlardan söz ediyor değerli kardeşler. Çok ilginç. Ve şöyle diyor ilk açıklamasında. 10. ayette diyor ki işte Tanrı'nın çocuklarıyla diyor iblisin çocukları böyle ayırt edilir. 10. ayette, son ayette. Bakın iblisin çocukları kimler olduğunu açıklamıyor. Dikkat edin. İblisin çocuklarının kimler olduğunu açıklamak yerine Tanrı çocuklarının kimler olduğunu önümüze koyuyor. Önce gerçeğini önümüze koyuyor. Değerli kardeşler. Neden? Çünkü eğer gerçeğini bilirsek sahtesini bilmek kolay hale gelecektir. Bölümün ben anahtar ayeti olduğunu söylüyorum. Üçüncü bölümün anahtar ayetidir. Onuncu ayet. Ayete göre gerçek Tanrı çocuğu, yani yeniden doğmuş, Tanrı ile birlikte kol kola girmiş, onunla birlikte aynı istikamette, dedi ya dün Ali çok güzel bir şekilde, boyunduruğa girmiş, boyundurukta kalarak yola devam eden kişi ne diyor? Zaten otomatikman boyundurukta olduğu için doğru yönde hareket eder. Çünkü yanındaki doğru olan kişi. Yani ben doğru değilim. Ben Rabbin doğruluğunu aldım. Yani doğru olan Rab'dir, doğru olan Recep değil. Ama ben o boyunduruk içerisinde kalarak o doğruluk istikametinde yürüme imkanına kavuşuyorum değerli kardeşler. Onun için bu kişiler kutsal sözde de söylediği gibi, 10. ayette söylediği gibi bütün farklılığa rağmen kardeşlerini de ne yapar? Sever diyor. O halde, aksi halde diyor, Tanrı'dan değildir. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki temel fark şu. Gerçek imanlı Tanrı'yı biliyor. Gerçek imanlı, bakın, biliyor. Kime iman ettiğinden emin. Onu tanıyor. Bu tanımak sözü çok önemli. Hani bir keresinde burada söylemiştim. Merkel'i defalarca televizyonda görüyoruz. Ama onu tanıdığımızı söylememiz mümkün mü? Değil. Neden? Çünkü kişisel bir ilişki kuramadık. Pele hakkında çok duyduk, çok okuduk, çok maçlarını seyrettik. Ama Pele'yi tanımıyoruz. Neden? Kişisel bir ilişkimiz yok. Tanrı'yı tanıyan kişi Tanrı ile ilişki içerisinde olandır. Tanrı ile ilişki içerisinde olan kişi Tanrı'yı bilir ve o kişi de bildiği, emin olduğu kişi istikametinde hayatını sürdürme gayreti içerisinde olur değerli kardeşler. Ama Tanrı'yı tanımayan, yani Tanrı'yı tanıyormuş gibi görünen, imanlıymış gibi hareket eden ama yeniden doğuşu olmayan kişiler ise değerli kardeşler, Tanrı'dan çok konuşur. İyi laf salatası yapar. Dinin gereklerini, uygulamalarını harfiyen yerine getirir. Ama Tanrı ile ilişkisi olmadığı için Tanrı'dan uzak bir hayatı vardır. Tıpkı Nikodemos gibi. Nikodemos'u hatırlayın, bir din adamıydı değil mi? Hepimizi cebinden çıkarırdı bilgi açısından. Aslanlar gibi tartıştı Mesih'le. Doğru mu? Bakın, din adamlarının en büyük özelliği, hatta ben hatırlıyorum, herhalde Hayrettin kullanmıştı o ifadeyi. Ali sen de hatırlayacaksın. Böyle kutsal kitabı kapatırlarmış. Çiviyle çakarlarmış. O çivinin ucuna takılan o kağıt parçalarını baktıklarında hangi sözün nerede olduğunu biliyorlarmış. Bu kadar uzman bu insanlar. Biliyorlar ama bilgi de kafada kalmış. Kafadan buraya inmiş değil. Din adamları harfiyen her şeyi biliyorlardı. Ama Tanrı'dan uzak bir hayatları vardı bu insanların değerli kardeşler. Tanrı'yı tanımamış oldukları için. Onun için yeniden doğmuş olan bir kişi babayı tanır. Oğlu da tanır. Kutsal ruhu da tanır. Bakın, yani şimdi aslında burada notlarımda yok abi, şimdi aklıma geldi. Biliyorum aramızda çok yeni olduğu için bunu söylemeden geçmek istemiyorum değerli kardeşler. Hani insanlarla konuştuğumuz zaman Hristiyanlar üç tanrıya inanıyor. Onların üç tane tanrısı var diyorlar. Baba Tanrı, Oğul Tanrı, Kutsal Ruh Tanrı. Bakın değerli kardeşler. Öyle görünüyor olabilir. Ama çok iyi kullanılan bir örnek var. Ben onu örneği kullanıyorum ama bir de benim kendimin koyduğum bir örnek var. Onu da pekiştireceğim. Su, buz ve buhar örneğini veriyorlar genelde değil mi? Aslında çok güzel bir örnek. Şimdi suyu biz baba tanrı diyoruz. Suyu buzluğa koyuyoruz. Ne oluyor? Neden su demiyorsun? Çünkü buz. Biz neden baba demiyoruz oğula? Çünkü oğuldur. Doğru mu? İsa Mesih diyoruz. Ağzımıza buzu attığımız zaman yağ mı geliyor, su mu geliyor? Su. Yani özü babanın kendisi. Dıştan beden, çünkü beden gerekiyordu çarmıhta. Günahlarımıza bir karşılık gerekiyordu, ödenmesi gerekiyordu. Onun için Rabbimiz dünyamıza gelmesi gerekiyordu insan bedeni alarak. Ama özde Tanrı'nın kendisiydi. Aksi halde olmayan bir şeyden bir şey yaratamaz. 5000 kişiyi iki parça ekmek, 5 parça balıkla doyurdu. Doğru mu? Olmayan bir şeyden bir şey yarattı. Yaratma özelliği vardı onda. Ancak Tanrı'ya mahsus olan özellik. Lazarı ölümden diriltti. Yaşam ancak Tanrı verebilir. Tanrı özüne sahipti. Örneğin suyu koyuyoruz, fokur fokur kaynıyor. Ve üzerinden bir şey çıkıyor değil mi? Duman. Ne diyoruz ona? Buhar. Değil mi? Buhar diyoruz. Ama tabak koyduğumuz zaman üstüne pıt pıt pıt su damlıyor. Kutsal ruh değil mi? Yani buhar, kutsal ruh ama özde Tanrı'nın kendisi. Yani şunu da söylemek istiyorum. 1 artı 1 artı 1 eşittir 3 değil. 1 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 1. Yani kendini 3 ayrı şekilde açıklayan diri Tanrı. Ben bunu şununla pekiştiriyorum. Yani kendim öyle buldum. Diyorum ki ben bir babayım. Çocuklarıma göre bir babayım. Eşime baba değilim. Kocayım. Kilisede pastörüm. Ama 3 tane Recep değilim. Tek Recep. Ama 3 ayrı şekilde, 3 farklı şekilde kendisini ifade eden tek Recep. Doğru mu? Yoksa burada 3 tane Recep görürdünüz. Belki bazılarımız görebilir. Çünkü bazen benim de gözler, nanay sağ göz çok sakat. Bazen öyle şaşa görüyorum. Yüzümü, gözüm kayıyor. Yani bunu sadece konumuzun dışında ama girdiğimiz için, yeni yüzler olduğu için söylemek istiyorum. 3 değil, 3'te tek olan Tanrı'ya ve diri olan Tanrı'nın arkasından gidenleriz. Onun için kişi eğer iman etmiş olan kişi babayı, oğlu ve ruhu tanıyor. Tanımış olduğu için, bakın bunun altını önemli çiziyorum. Tanımış olduğu için, ona ait olmuş olduğu için, hiçbir şey yokmuş gibi, vurdum duymaz bir tutum içerisinde, günah içerisinde devam edemez. Günaha düşer mi? Evet düşebilir. Ama vurdum duymaz bir tutum şekilde, günah içerisinde hayatını sürdüremez sevgili kardeşler. İşte bunun nedenlerini neden sürdüremez? Bunun nedenlerini işte Yuhanna çok güzel bir şekilde açıklıyor. İlk 3 ayette bize diyor ki bunun nedenlerinden bir tanesi. Çünkü diyor Tanrı bizi, baba Tanrı bizi seviyor diyor. İlk 3 ayette. 4'ten 8'e kadar olan kesimde diyor ki oğul Tanrı bizim için ölmüştür. Ve 9 ve 10. ayetlere baktığımız zaman da Tanrı'nın kutsal ruhu içimizde yaşamaktadır diyor. 3 noktayı sıralıyor. Baba Tanrı bizi sever. 1. nokta ilk 3 ayetteki. Şöyle diyor ilk ayet. Bakın baba bizi o kadar seviyor ki. Bakın Rab Tanrı'nın harika olan kurtuluş planı neyle başlıyor Robert? Sevgiyle başlıyor. Onun için aslında çok harika yaptı Fikret kardeşim. Yuhanna 3.16 yanımı sattı burada. Çok seviyorum. 1979'da bir Amerikan kilisesine, Amerikan askerlerinin gittiği kiliseye girdiğimde orada işittiğim İngilizce vaazın konusu buydu. Ya dedim bunlar başka bir Allah'a mı inanıyorlar? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki. Ya müthiş bir sevgi bu. Ben bunu neremi de yırtsam, oramı da yırtsam, buramı da yırtsam bunu ben size açıklayamam. Bu sevginin enginliğini, derinliğini, genişliğini kesinlikle açıklayamam sevgili kardeşler. Çünkü bu sevgidir bizi Tanrı çocukları yapan. Biz sevdiğimiz için değil, çünkü önce o bizi sevdi.
Bakın hiç övünmeyin. Rabbi sevdiğimizi söylüyorsak bizde olan sevgiden dolayı değil. O bizi sevdiği için biz onu seviyoruz. Yani onun sevgisi bizi onu sevmemizi sağlıyor. Bunun altını önemli bir şekilde çizmek istiyorum. Onun için asıl temeli bu oluşturuyor. Onun sevgisi. Aslında insan olarak biz bu sevgiye hiç ama hiç layık değildik değerli kardeşler. Ama layık olmamamıza rağmen Tanrı Recep'in ölüm yani ölüme doğru gitmesine izin vermedi. Bizleri sevmiş olduğu için, Recep'i sizleri sevmiş olduğu için. Ve bizim isyankarlığımıza rağmen, itaatsizliğimize rağmen, sapmışlığımıza rağmen, Tanrı buna rağmen bizi sevmeye devam etti. Bakın ne diyor Mezmur, 53. Mezmur'da. Hepsi saptı, tümü yozlaştı, iyilik eden yok bir kişi bile. Bakın böyle bir yapı var, yozlaşan, Tanrı'ya sırt çeviren bir yapı ve bu yapının karşısında dikilen bir sevgi var. Değerli kardeşler, bu sevgi bizi ne yapıyor? Gerçekten yeniden doğmamızı sağlıyor. Yani bizim günahımız, yani bizim anamız babamız var ya, hani ilk anamız babamız Adem'le Hava, onların günaha düşmesi sonucu Tanrı harekete geçti. Yaratılışın ilk sayfalarında okuyoruz. Adem'le Hava günaha düştüklerinde hemen gidip ya Tanrım beni bağışla bak ben günah işledim mi dediler. Kaçtılar saklandılar. Tanrı onların peşine düştü neredesin diye. Değerli kardeşler demek ki Rabbin hani o her şeyi bitirmiş olmanın tamamlamış olmanın keyfini doya doya yaşarken o keyfini çıkarırken dün de burada dile getirdik değil mi? Rab günahtan dolayı harekete geçmesi gerekiyordu. Günah onu harekete geçirdi. Bu nedir? Sevgi. O neredesin sorusu çok önemli. İki şeyi görüyorum o neredesin sorusunda. Neredesin sorusu Recep'in ne durumda olduğunu gösteriyor. Güçten yoksun, günahtan dolayı, çaresiz ve elden tutulmaya ihtiyacı var. Neredesin sorusu bu. İkincisi de Tanrı'nın bize olan sevgisini açıklıyor o neredesin sorusu. Neden? Çünkü Hezekiel güzel söylüyor bunu. Çok hoşuma gidiyor. Tanrı kötü kişinin ölümünden zevk almaz diyor. Ancak kötü kişi kötü yolundan dönüp yaşamasından zevk alırım diyor. Ya böyle bir Tanrı. Ben bu sevgiyi nasıl anlatabilirim size? Bakın bir varmış biri yokmuş hikaye anlatmıyoruz burada. Ali burada o içeriği açıklamaya çalışırken mışçasına değil yaşadığı için, bu gerçekleri kavradığı için 40 küsur yıl o harareti, o içtenliği burada üzerinde basa basa basa basa söyleme ihtiyacı duydu. Değerli kardeşler, bu sevgiyi biz açıklamamız mümkün değil. Yüce Tanrı insan olmaya karar veriyor günahtan dolayı, günahkarlar için. Dünyanın bunu yani sevgisi aracılığıyla kurulmuş olan heyecan veren ilişkiyi anlamasını beklememiz aptallıktır. Neden? Çünkü Tanrı'yı tanımıyorlar. Onun için bizi de tanımazlar. Aptallıkmış gibi gelir bizim hareketlerimiz, davranışlarımız onlara sevgili kardeşler. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yı tanıyan kişi Tanrı'nın çocukları olmanın ne demek olduğunu anlayabilir. Ama dünya bizi tanımıyor. Bu dünyaya ait olmadığımız için sevgili kardeşler. Burada yaşıyor muyuz? Evet. Ayaklarımız buraya basıyor mu? Evet basıyor. Ama buraya ait değiliz. Hani akıllarımız yukarıya odaklı. Ayaklar yerde ama kafa yukarıda. Doğru mu Mesut? Evet. Bu kadar basit. Değerli kardeşler. Nereden? Yine ayetle söyleyelim bunu. Kolosalar 3. bölüme baktığımız zaman ne diyor? Bak diyor ki yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Biz buraya ait değiliz ki buradaki şeylerle iç içe bir hayatımız olsun. Sonra diyor ki neden? Soru soruyorum neden? Diyor ki çünkü siz öldünüz diyor. Mesih öldüğünde çarmıhta biz de
eski hayata öldük. O dirildiğinde biz de aslında yepyeni bir hayata dirildik. Ve diyor ki yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Nerede bu? Gökler'de. O zaman doğru mu? Neden ayaklarımız yere bassın ama kafalarımız yukarıya odaklı olması gerektiğini? Altını çizmemin nedeni bu, değerli kardeşler. İlk ayete bakıyoruz. Okuduğum 3. bölümün ilk ayetine baktığımızda bize ne olduğumuz açıklanıyor. İlk ayette ne olduğumuz açıklanıyor. İkinci ayet ne olacağımız söyleniyor. Neyiz ve ne olacağız? Demek ki iman etmekle iş bitmiyor. Yani Tanrı'nın sevgisiyle, aracılığıyla yeniden doğduğumuzda Tanrı bizi doğduğumuz noktada bırakmıyor. Bir süreç başlatıyor. Nasıl bir süreç başlatıyor? Ona benzer olma sürecini başlatıyor. Yani yontula Rab bizi onunla birlikte olacağımız sürece hazırlıyor sevgili kardeşler. Demek ki burada söylediği gibi ona benzer olacağız. Bu bir süreç. İman hayatı zaten değişim sürecidir. Sürekli devam eden bir süreç. Evlilik hayatı nasıl ki eşlerin birbirini tanıma sürecidir. 50 yıllık da olsa hala bak ben 30 yıla yakın 29'u doldurduk. 30'a doğru gidiyoruz. Evliyim. Herhalde Ali de bunu söyler. Hala yürekten söyleyeyim, abartmadan söyleyeyim. Hala eşimi tanımaya çalışıyorum. Eşim de beni tanımaya çalışıyor. Evlilik hayatı bir tanıma süreci. Biz Rab ile evlendik. Biz onu tanımamız, o bizi tanıyor zaten. Ama biz onu tanımamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bakın ne diyor Filipiler 3. bölümde. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip, dikkat edin, yüce bedenine benzer hale getirecektir. Kim yapacak bunu? Recep değil. Rab yapacak. Nasıl yapacak? Durumlar içerisinden geçerek. Diri söz aracılığıyla. Değerli kardeşler, Rabbin sözü ya da yaşadığımız olaylar, geçen seferki vaazımda da söylemiştim Noel toplantısında. Aslında Rabbimiz bir marangoz olduğu için elinde rendesi var onun. Rende nedir? Ağacı yontar. Yonttukça ne yapar? O ağacı istenilen noktaya getirir. Doğru mu? Rab da bizi sıkıntılar, sorunlar aracılığıyla ve bu diri söz aracılığıyla yontuyor, geleceğe bizi hazırlıyor. Doğru mu? Ama izin verirsen. Zorla yontmuyor. Bu çok önemli. Robot değiliz. Adım atacağız, arkadan bir destek alacağız. Bir adım daha atacağız, arkadan bir destek daha. Attığımız o küçük adımlar bizi istenilen sonuca götürecektir değerli kardeşler. İkinci ayette şöyle devam ediyor. Diyor ki Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız bize daha henüz gösterilmedi. Ne var ki Rabbimiz göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz değerli kardeşler. Ben de diyorum ki gerçekten bu çok harika bir umut. Bu müthiş bir umut. Petrus diyor ki yaşayan diri bir umut diyor bu. Yani ölü bir umut yok. Yaşayan diri bir umuda sahibiz. İşte bu umut bizim onunla birlikte olacağımızın garantisini veriyor. Bu umut, yaşayan umut. Gelin o umuda sımsıkı sarılalım. Sözde değil, özde. Sözde değil, özde. Onun için çok meşhur bir heykeltıraş var. Michelangelo. Bir gün onun önüne böyle büyük Maggie bunu bahsediyordu çok güzel bir şekilde. Çok hoşuma gidiyor. Onu zaman zaman yeri geldiğinde kullanıyorum. Michelangelo bir heykeltıraş. Önüne kocaman bir tane mermer parçası getiriyorlar. Tamam mı? Ve Michelangelo o mermer parçasının etrafında döndüğünde bakıyor böyle mermer parçasına. Ne harika bir parça diyor. Ne harika bir, müthiş bir parça diyor. Onun yanında duranlardan bir tanesi diyor ki, ne demek istiyorsun ya, ben burada mermerden başka bir şey görmüyorum. Bir tane kocaman kırıntılı
eğrik büyürük bir tane mermer parçası görüyorum. Michelangelo diyor ki, ooo ne yazık. Sen benim gördüğümü göremiyorsun. Ama ben senin o mermer parçası olarak ifade ettiğin şeyde Davut peygamberin heykelini görüyorum diyor. Adam inanamıyor. Bir daha bakıyor, inceliyor, dokunuyor böyle. Görmeye çalışıyor. Diyor ki, ben onu göremiyorum, kusura bakma diyor. Michelangelo diyor ki, tabii ki sen onu göremezsin. Çünkü o benim kafamda. Ve bu mermere kafamda olanı uygulayacağım. Tanrı ne diyor? Ne olacağımız henüz bize açıklanmadı. Ama Rabbimiz göründüğü zaman ona benzer olacağımız biliyoruz değerli kardeşler. Bu benzerlik bedensel bir benzerlik değil. Bu benzerlik içsel bir benzerlik. Ahlaki yönden bir benzerlik. Çünkü onu gördüğümüz zaman değerli kardeşler günah, hastalık, acı, ölüm gibi şeylerden kurtulmuş olacağız. Değerli kardeşler bu müthiş bir açıklama. Müthiş bir gerçek. Onun için Rab gerçekten ileride bizim yapımızdan ne ortaya çıkaracağını görüyor. Bizler birbirimize baktığımız zaman belki birbirimizi mermer parçalı olarak görüyor olabiliriz. Belki başka bir şey olarak görüyoruz. Sana baktığımda tüylerim diken diken oluyor olabilir. Seni bambaşka bir şekilde görüyor olabilirim. Rab Tanrı bizi kendisi geldiğinde nasıl görüneceksek öyle görüyor. Şu anda harika değiliz. Mükemmel değiliz. Ama bir gün kesinlikle mükemmel olacağız sevgili kardeşlerim. Bu harika bir umuttur bizler için. Her birimizin bu yeryüzünde yapabileceği aslında çok şeyler var. Tanrı ne diyordu? Matta kesiminde dünyanın tuzu, dünyanın ışığı sizlersiniz diyor. Demek ki dünyada olduğumuz kesin. Ama buraya ait değiliz. Bu dünyaya ait değiliz. Dünyadaki insanlar gibi hayatımızı sürdürmeliyiz. Onlar gibi yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, eğleniyoruz. Sürdürmeliyiz. Ama, aması var. Onlar gibi yaşayamayız. Onun için birinci mezmuru okuyun. Oturmaz, yürümez, durmaz. Üç söz söyleniyor orada. Bu çok önemli, müthiş bir açıklama. Yaşıyoruz, dünyadayız. Ama onlar gibi yaşamak zorunda değiliz. Yani farklı bir yaşam tarzımız olması gerekiyor değerli kardeşler. İş hayatı olsun, aile hayatı olsun değerli kardeşler. İnsanlar olan ilişkiler konusunda olsun tutumumuz kesinlikle farklı olması lazım ona ait olduğumuz için. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için Rab Tanrı'nın her birimiz için, benim için olduğu gibi her biriniz için de planı var, tasarısı var. Değerli kardeşler. Ve yavaş yavaş bizleri onun yanına hazırlıyor. Kilise mükemmel mi? Mükemmel değil. Neden mükemmel değil? Recep mükemmel değil ki kilise mükemmel olsun. Doğru mu? Onun için ben yeri geldiğinde yine söylüyorum her zaman. Benim imanlı olmayan, yani imanlı olmayan kişileri için ifade ettiğimiz o sözü için şöyle bir açıklamada bulunuyorum. Diyorum ki imanlı olmayanla benim aramdaki fark bu. O kurtulmamış günahlı. Ben kurtulmuş günahlıyım. Günahlıyım ama kurtulmuş günahlıyım. Onlar kurtulmamış günahlı. Aradaki ayıran o çizgi, ayrım bu yönde sevgili kardeşler. Mükemmel değiliz ama mükemmelliğe doğru giden bir süreç içerisindeyiz. Bu bizi sevindirsin. Bu bizi teselli etsin değerli kardeşler. Eğer Tanrı başlattığı işi sonuca ulaştırmamış olsaydı, eğer hiç umudumuz kalmazdı. Doğru mu? Oysa Yuhanna diyor ki, bizler Rab Tanrı'nın çocuklarıyız. Ve bizleri tüm istediği şekle sokabilmek için gereken her şeyi yapacaktır. En büyük umut kaynağımızdır bunu bilmek. Şimdi bakın, Yuhanna
ne olduğumuz ve ne olacağımız noktasında kalmıyor sadece. Dikkat edin. Üçüncü ayette de ne olmamız gerektiğini açıklıyor. Ne olmamız gerektiğini açıklıyor. Yani Rabbimiz geri geldiğinde yaşamlarımızı temiz tutmalıyız. Robot değiliz, otomatikman temizlemiyor. İtaat adımları bizi o noktaya getiriyor değerli kardeşler. Mesih pak olduğu gibi, üçüncü ayette ne diyordu? Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar diyor. Tüm bunlar bizlere Baba Tanrı'nın sevgisinin ne olduğunu önümüze koyuyor, açıklıyor, anımsatıyor. Kurtulduğumuz noktadan başlayıp bitiş noktasına kadar olan süreç Tanrı'nın sevgisinin bir ifadesidir. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için bu sevgiyi tatmış gerçek anlamda, dikkat edin. Bu sevgiyi özümlemiş, tatmış gerçek Tanrı çocuğu günah içerisinde devam eden bir yaşama özlem duymaz. Günah için yaşama arzusu içerisinde olmaz. Neden olmaz? Olmaz. Çünkü ona yönelik olan o eşsiz sevgiye karşı günah işleyeceğini bilir. Bakın, sevgiye karşı, dikkat edin. Sevgiye karşı günah işlemiş olur. Şimdi gençler biliyorsunuz eğlenmeyi çok seviyorlar. Ve onlar yine böyle doğum günü partisini kutladıktan sonra eğlenceyi devam ettirmek için papa gitmeye karar veriyorlar. Ama içlerinden bir kız erkek arkadaşına diyor ki, kusura bakma, beni eve bırakmak zorundasın. Babam böyle bir yere gitmemi onaylamaz. Papa gitmemi onaylamaz. Çocuk tabii ki şaşırır. Yani bugün de şaşırır böyle bir şey söylediğin zaman. Ulan eğlence yeri var, güzel bir yer var, keyif yapacağız orada. Niye gitmiyorsun? Yani babanın seni inciteceğinden mi korkuyorsun? Seni üzeceğinden mi korkuyorsun? Hayır diyor. Babamın beni inciteceğinden, babamın beni üzeceğinden kesinlikle korkmuyorum. Ama ben babamı inciteceğinden korkuyorum. Nedir bu? Bu sevgidir değerli kardeşler. Bakın, mükemmel değiliz. Günaha düşüyoruz. Ama devam edemeyiz, hiçbir şey yokmuş gibi. O sevgiyi tadan bunu yapamaz. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Onun için her zaman söylerim, yeniden doğmak farklı bir şey. Yeniden doğmak, Rab'de doğmak, Mesih'te olmak bambaşka bir şey değerli kardeşler. Onun için böyle bir sevgi karşısında kişi günaha kesinlikle arzu duymaz. Neden? Babasını, Tanrısını üzmemek için. Ona acı vermemek için. Evet. İkinci noktamız. 4 ve 8. ayetlerde diyor ki, oğlun bizim için yaşamını feda etmiş olması. Bizi sevmiş olması babanın. Değil mi? İkinci noktamız. Oğlun bizim için yaşamını feda etmiş olması. Bundan dolayı biz günah içerisinde hayatımızı sürdüremeyiz. İkinci noktamız. Şimdi Yuhanna ne yapıyor bu noktada? Geleceğe bakıyor sevgili kardeşler. Yani geçmişte babanın bizi sevmiş olması ve bu sevginin kanıtı olarak oğlun bizim için ölmesi. Bu sevginin bir kanıtı, göstergesi olarak da. Rabbimiz Mesih İsa'nın gelip bizler için ölmüş olmasının iki nedenini önümüze koyuyor Yuhanna. Bunlardan ilki 4 ve 6. ayetlerde günahlarımızın alınıp götürülmesinden söz ediyor. Ve ikincisi de 7 ve 8. ayetlerde iblisin işlerini yıkmaktan söz ediyor değerli kardeşler. Demek ki Tanrı çocuğunun günah işlemeye devam etmesi, hiçbir şey yokmuş gibi devam etmiş olması kesinlikle neyi açıklıyor bize? İsa'nın çarmıhta ne yaptığını anlamadığını gösteriyor. Eğer kişi anlasa o çarmıhta ne gerçekleşti, mümkün değil. Duyarsız bir şekilde günah içerisinde devam edemez. Onun için bakın ne diyor 5. ayette? Günahları kaldırmak için diyor. Günahları kaldırmak için ortaya çıktığını okuyoruz değerli kardeşler. Demek ki günah nedir diye soracak olursak, tamam, birçok açıklamalar var. Hedeften sapmak
Yani 12 hedefinden sapıyorsun yan taraflara. Ama kutsal kitap diyor ki örneğin Romalılar 14. bölümde imana dayanmayan her şey günahtır diyor. Ve bakıyoruz Yakup 4. bölümde yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Ve bakıyoruz Yuhanna ise ilk mektubunda 5. bölümünde her kötülük günahtır diyor. Ve hikmetli Süleyman da bakın ne diyor 24. bölümde 9. ayette diyor ki her ahmakça tasarılar günahtır. Ama Yuhanna 4. ayette günahı yasasızlık yani yasaya karşı gelmek olaraktan tanımlıyor. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur diyor. Neden? İtaatsizlik etmiş olduğu için değerli kardeşler. Tamam Tanrı çocukları olarak da her zaman bunu vurguluyoruz. Burada yeri geldiği zaman. Eski antlaşma yasasının hükmü altında değiliz nokta. Değerli kardeşler. Neden değiliz? Çünkü İsa Mesih bizleri yasanın baskısından, köleliğinden özgür etti. Özgürlüğe kavuşturdu. Galatyalılar 5. bölüme bakarsanız orada çok açık bir şekilde bize açıklanıyor. 5. bölümün ilk belki 6-7 ayetleri içerisinde. Ama buna rağmen değerli kardeşler Tanrı çocuğu da aslında yasasız değildir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bunu Pavlos çok güzel bir şekilde ifade ediyor. İlk mektubunda Korintliler'e yazdığı ilk mektubun 9. bölümünde. Diyor ki değerli kardeşler Mesih'in yasası altındayım diyor Pavlos. Bakın anlaşılıyor mu? Mesih'in yasası altındayım. Pavlos hiçbir zaman istediğimi yapma özgürlüğüne sahibim demedi. Mesih'e bağımlı olduğu için, onun yasası altında olmuş olduğu için. Başka bir ifadeyle, o Musa'nın yasasıyla değil, sevgi yasasıyla Rab Tanrısına bağlıydı Pavlos. Sevgi yasasına bağlıydı değerli kardeşler. Günah temelde ne yapar? İstekle bağlantılı değil mi? İstek duyuyoruz ve günaha düşüyoruz. İstekle bağlantılı bir şey. Kendi isteğimizi Tanrı isteği karşısında tutmak nedir? İsyankarlıktır. Doğru mu? İsyankarlık da günahın kökünü oluşturuyor. Basit bir biçimde günah kendini yasaya karşı gelerek göstermekte, açıklamakta, ispatlamakta. Dışa yansıyan eylem, davranış ne olursa olsun günahkar bir tutum sergileyen günahkarın iç davranışı isyankarlıktır. Dışarıda baskı altında hisseder ama içi dışarıdaki farklı gösterir kendisini ama içi isyankar tutum içerisindedir sevgili kardeşler. Bir baba çocuğuyla beraber yolculuk ederken çocuklar meraklı biliyorsunuz ayağa kalkaraktan yolculuk etmek istiyor koltuk üzerinde. Babası diyor ki çocuğuna, oğlum diyor otur çabuk, kemerini bağla. Çocuk tabii babası sanki hiçbir şey söylememiş gibi vurdum bu mevzu tutum içerisinde devam ediyor bizim de yaptığımız gibi. Tamam mı? Baba gözlerini açıyor çocuğunun gözlerinin içine bakaraktan. Sana ne dedim diyor, çabuk otur ve kemerini bağla. Eğer bunu yapmazsan kenarı çeker seni pataklarım diyor. Çocuk birden ürküyor, korkuyor. Ve oturuyor, kemerini bağlıyor. Yola devam ederken bir süre sonra babası ne diyor? Çok harika bir şey söylüyor. Yaklaşıyor, yavaşça gülerekten diyor ki oturdum ama içim hala ayakta. Oturuyorum ama içim hala ayakta. İşte günahın özü bu. Değerli kardeşler. Dıştan bir kısıtlama da olmuş olsa İçte isyan devam ediyor. Sınırlama da olsa, engelleme de olsa isyan devam ediyor. Bu yüzden diliyorum her zaman. Günah işlediğim için günahlı değilim. Günahlı bir doğaya sahip olduğum için günah işliyorum. Doğam bozuk olduğu için günah işliyorum. Mayam bozuk olduğu için günah işliyorum. İşlemeye de devam edeceğim. Ama inayet dediğim gibi bizi günahtan özgür ettiği için bize bir belge değil, günah işlemeye devam etme belgesi değil. Bizi günahtan özgürlüğe kavuşturuyor. İnayetle kurtulduysak onun değerini bilelim. Hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde hayatımızı devam edemeyiz. Yoksa Rabbin o sevgisini bu kadar açık söylüyorum. ayaklar altına almış oluyorsun. Ayaklar altına almış oluyorsun. Onun için Filipliler 3. bölümde diyor ki Mesih'in çarmıhına düşman olarak. Bakın ne korkunç bir ifade. Mesih'in çarmıhına düşman. Sevgi ayaklar altına aldığın zaman değerli kardeşler. Ve 6. ayette bu nedenle vurgulanıyor. Mesih'te yaşayan günah işlemez diyor. Değil mi? Bu sözü alıp da böyle bazı böyle çok daha böyle koyu, fanatik tipler var. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Sanki iman ettin, her şey bitti, oldun melek. Babam o zaman diyorum ki ben onlara, 1. Yuhanna 1.9'da var ya, eğer günahlarını açıkça söylersen, güvenilir olan Tanrı seni her suç ve günahından affedecektir. Eğer bu böyle olsaydı bu ayet burada olmazdı. Rab biliyor zaten bizim yine günaha düşeceğimizi. Değil mi? Değerli kardeşler bakın. Hiçbir şey, bakın hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edemez. Bu tekrarlıyorum, yine de tekrarlarım, 100 defa da tekrarlarım. Bu çok önemli. Hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edemez. Mesih'te kalmak, onunla ilişki içerisinde olmak ve seninle onun arasında bir şeyin girmesine izin vermemektir. Rab'le senin arana bir şeyin girmesine izin vermemektir değerli kardeşler. Mesih'te olmak, Mesih'te yaşamak. Onunla olan ilişki o paylaşımı mümkün kılıyor zaten değerli kardeşler. Paylaşım da onda kalmak bizi bile bile değerli kardeşler söze itaatsizlikten ne yapıyor? Koruyor. Yani ben aynı anda hem Rab'de hem de günah içerisinde olamam. Ya günah içerisindeyim ya da Rab'deyim. Aynı hani bir bacak günahta bir bacak Rab'de mümkün değil. Aynı anda hem günah içerisinde hem de Rab'de olman mümkün değil. Kesinlikle. Kişi bile bile günah işlemeye eğer devam ediyorsa günah işlemeyi bir alışkanlık haline dönüştürmüş de getirmişse Mesih'i gerçek anlamda bakın çok sert bir ifade ama söylüyorum gerçek anlamda tanımadığını gösteriyor. Kusura bakmayın. Onu tanımayan onda kalması da mümkün değil. Yaşamlarımızda günahın gücünü Rabbimiz kırmıştır. O benim için ölmedi sadece. Aynı zamanda da ben onunla birlikte öldüm. Galatyalılar da öyle demiyor mu? Paulus 2. bölümde. Ne diyor? Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum diyor. Mesih bende yaşıyor. Aynı Paulus. Bakın bir başka mektupta, Romalılara yazılan mektupta diyor ki günaha kölelik etmeyelim diye eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliyoruz. Bakın eski kötü çürük olan eski doğamızı tutkularıyla birlikte ne yapmıştır Rabbimiz? Çarmıha gelmiştir. Bunun sonucu nedir? Çarmıha gelmiş olmanın sonucu nedir? Bakın ne diyor? Yeni yaratılış. Hani Ali de söyledi ya, biz iman ettiğimizde onun yaşamı bizde konut kuruyor. Yeni yaratılış. Bakın Kolosililer'de 3. bölümde bu yine vurgulanıyor. Diyor ki yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz. Giyeceksiniz demiyor. Giyindiniz. Kesin ve net. Eğer sen o yeni yaratılış sende konut kurmuşsa hiçbir şey yokmuş gibi. Vurdum vurmaz bir tutum içerisinde. Günah içerisinde devam edemezsin. Mümkün değil değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Çünkü bunu güzel açıklıyor. Ben zaman zaman söylüyorum. Nürnberg'de de söyledim bunu birkaç kez. Hoşuma gittiği için burada tekrar onu söylemek istiyorum. Martin Luther bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki, İblis yüreğimin kapısını çaldığında hep ben açardım diyor kapıyı. Buyur hoş geldin. Nerede oturmak istiyorsun? Hangi alanda faal olmak istiyorsun? Buyur. Geç baş köşeye. Kafana göre takıl. Ama şimdi ise diyor, yani Mesih'le yürümeye karar verdiğimde şimdi ise diyor, tam tersi olmakta. İblis yüreğimin kapısını çalar her zamanki gibi ama kapıyı Rab açıyor. Ve şöyle diyor, çok güzel. Artık o kim? Martin Luther burada yaşamıyor. Ben yaşıyorum diyor. Gülüyoruz, çok güzel bir şey. Ben de hayranlık duyuyorum. Ama değerli kardeşler bakın. Gerçekten de o içimize yaşıyor mu? Evet yaşıyor. Peki o yaşayan Rabbin çizgisinde kalarak hayatımızı sürdürüyor muyuz? Bu da içinizden yanıt verin. Herkes kendi içinden buna yanıt versin. O bizim örneğimiz ve izlememiz gereken önderimizdir. Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki o zaman artan ölçüde ne yapacağız? Sonuç buysa, o zaman ona benzer olma gayreti içerisinde olmamız gerekiyor hepimiz. O süreci başlattı, yeniden doğduk. Ona benzer olma süreci içerisindeyiz. O zaman o gayret olacak bizde. Ona daha çok benzer olabilmek için ne yapabilirim? Onda kalman yeterli. Sona kadar sadık ol, sana yaşam tacı vereceğim diyor. Sonsuz kurtuluş kesin, emin ellerde. Onu kimse kapamaz, alamaz. Bu kesin. Ama ödül diye bir şey var. Değil mi? Verdiğimiz hizmetin bir karşılığı olaraktan hepimiz bir şekilde ödüller, geldiğimde herkese yaptıklarının karşılığını vereceğim diyor Rabbin kendisi. Onun için bir keresine bakmıştım. Kurulan o hüküm kürsüsü farklı kürsüler. Yargı kürsüsü iman etmeyenler için. Hüküm ki bizim için kürsü, ödül kürsüsü. Ne yaptın ne yapmadın. Aslında bunu ayrı bir konu. Bunu da bir gün burada daha detaylı bir şekilde belki Ali kardeş de alır. Belki ben alırım ya da başka diğer kardeşlerden biri alabilir. Bu da çok önemli konulardan bir tanesi sevgili kardeşler. Demek ki iman edenin yüreğinde ne dedik? Dün de duyduk, konut kurdu kutsal ruh. Doğru mu? Doğru. Bakın ne diyor Korintoslar yazan ilk mektubun 3. bölümünde. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Bundan emin değil misiniz diyor. Tanrı'nın konutu bizim yüreğimiz. Ve o konut, o yürekte iman sonrası kutsal ruh konut kuruyor. Demek ki bizler kendi başımıza, kendi gücümüzle bu hayatı yaşayabilmemiz mümkün değil. Demek ki kutsal ruhun gücü ve desteğiyle, onun öncülüğünde bu hayatı yaşayabilmemiz, aynı boyunduruk örneğinde olduğu gibi, gelen o hayatımızdaki o kayaları sökebilmek için, engelleri aşabilmek için, koşul, ön koşul, kutsal ruhun yönetiminde kalarak yaşamak. Galatyalılar 5. bölümde bunu söylüyor değil mi? Ruh sizdeyse o zaman ruhun izinde yürüyün diyor. Yürüseniz fena olmaz demiyor. Bir buyruk. Yürümek zorundayız değerli kardeşler. Evet, hızlandım yani bitirebilmek için. İsa Mesih, iblisin işlerini yıkmak için, son vermek için belirdi, ortaya çıktı. 7 ve 8. ayetler. Bu ayetteki sözler gayet mantıklı. Biri Tanrı'yı tanıyorsa kesinlikle ona itaat edecektir. O kişi iblise aitse iblise itaat edecektir. Bu kadar basit. 2-2-4. 8. ayette yıkma sözü geçiyor. Yok etti. Anlamında değil bu yıkma sözü. Neden? Değil. Çünkü iblis hala iş başında. Hala varlığını sürdürüyor mu? Sürdürmeye devam ediyor değerli kardeşler. Bu iblisin gücünü kırma anlamındadır. Gücünü kırdı ama ortadan kaldırmadı. Gücünü kırdı sadece. Hani diyoruz ya, Rab günaha düştükten sonra dedi ki, o senin başına, sen onun topuna saldıracaksın. İlk müjde orada verilirken 3. bölümün 15. ayetinde. Doğru mu? Yaratılış 3. bölümün 15. ayetinde. Orada başını ezdi demek, yılanın başı ezik ya. Zehrini akıtabilir mi? Ama kuyruk vuruşlarıyla oramızı buramızı morartıyor. Şeytan fail. Ama gücü sınırlı. Kutsal ruhun gücü ondan kat kat daha üstün. Bunu denemek istiyor musun? İzin ver kutsal ruh senin hayatında egemen olsun. Bak işte o zaman bunu yaşayan bir insan olaraktan zaman zaman tabii ki düşüyoruz, ediyoruz ama yaşayan bir kişi olarak bunu defalarca tattım sevgili kardeşler. Onun için düşebiliriz günaha, tekrar söylüyorum, ama hiçbir şey yokmuş gibi günaha devam edemeyiz. Onun için günahı bir yaşam tarzı olaraktan görmemiz mümkün değil. Ara sıra günaha düşmek değildir burada anlatılan. Ara sıra günaha düşmek değildir burada anlatılan. Sürekli ve bilinçli bir şekilde. Bakın, sürekli ve bilinçli bir şekilde hiçbir şey yokmuş gibi günah işlemeye devam etmektir. Günah işlemeyi bir alışkanlık haline getirmez. Rabbimizin bu gücü kırmış olduğu için. Peki nasıl yaşayacağım? İşte o hayatımın alanlarını Rabbe ne kadar açarsam, kutsal ruha ne kadar açarsam. Bu kadar basit. Şimdi son noktamız. Buyurun oturun. 9 ve 10. ayetlerde bunu okuduk. Tanrı'nın ruhu içimizde yaşıyor. 3. nokta. Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Açıkladık ama yine söylüyoruz. Neden? Çünkü içinde yeni doğaya sahiptir. Altını çiziyorum. Neden işlemez? Çünkü yeni doğaya sahiptir. Demek ki buradaki gerçek nedir? Yeni doğa günah işlemez. Eski doğa günah işliyor. Ama yeni doğamız bizim günah işlemez. Onun için diyorum, bir bacak Rab'de, bir bacak dünyada mümkün değil. Ya günah içerisindesin ya da Tanrı'dasın değerli kardeşler. Günah işleyen eski doğamız. Bu yeni doğayı kutsal söz Tanrı'nın tohumu olarak ifade ediyor. 9. ayette okuduk. Tanrı'nın tohumu olarak da ifade ediyor. Kişi iman edip yeniden doğduğunda, Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde içinde ne başlıyor? Harika bir değişim gerçekleşiyor. Rab ve kurtarıcısı olarak kabul ettiğinde, yeniden doğduğunda. Demek ki yeni bir duruşa sahip oluyor Tanrı'nın önünde. Yani aklanmış olduğu için doğru sayılıyor. Bu yeni konum değerli kardeşler, haklı çıkarılmaktır. Bu asla ve asla değişmez ve kaybolmaz. Beraat ettik. Çünkü hukuk dilini kullanıyor. Aklanma sözü hukuk dilinde beraat etmek. Suçlusun ama senin tabii. Çünkü savunucumuz var değil mi? Çok hoşuma gidiyor o Stefanos taşlandıp yukarıya baktığında babanın sağında ayakta diyor. Bu çok önemli. Oturmuyor. Ayakta. Avukat da bizi savunurken ayakta savunuyor. Ayakta olduğunu gördüm diyor. Savunan bir Tanrımız var. Rab Tanrı bizi savunuyor. Çünkü o bedeli ödedi çarmıhta değerli kardeşler. Onun için değişmez ve kaybolmaz diyorum. Bunun yanı sıra da yepyeni bir konuma yükselir. Tanrı'nın eli aracılığıyla kullanılmak için ne yapar? Bir tarafa bu kişi ayrılır değerli kardeşler, iman ettiği zaman. Bu yeni konum aklanmadır. Ama en heyecan verici, dramatik, çarpıcı olan değişim değerli kardeşler, yenilenmedir. Yenilenme. Yani Tanrı'nın ailesini doğmak. Ya mühürlendi. Tanrı'nın ailesi. Zaten onu çok seviyorum. Onu ben özellikle kullanıyorum bu sonsuz hayat kaybolmazı açıklarken. 1. bölüm 13. ayet Efesler. Diyor ki Tanrı'nın sözünü işittiniz, iman ettiniz ve onda mühürlendiniz. Bakın, duyuyoruz, iman ediyoruz ya da etmiyoruz. Ama iman ettiğimizde sonucu mühürlenmektir. Ben bırakırım, ben... Hayır. Gelsene Robert buraya. Bunu söyleyeceğim. Bu örneği veriyorum her zaman. Gel abi zahmet buraya, çok özür dilerim. Seni kaldır. Ver elini bana. Şimdi Rabbin elini tutuyorum. Değil mi? Dünyadaki bir takım şeyler beni çekiyor, cezbediyor. Bırakıp gidiyorum. O orada. Değil mi? Bırakıp gidiyorum. Ama düşünün. Bu Tanrı ben, Tanrı çocuğuyum. Tut abi. Ben şimdi dünyadaki bir takım şeyler zevkimi alıyorum. Bırakıyorum, hala tutuyor beni. Görebiliyor musunuz? Rab bizi tutuyor. Ayrılıp giden bizleriz sevgili kardeşler. Kaybolan bir yaşam değil. O zaman hamdolsun kurtuldum değil, hamdolsun yarım kurtuldum derdik. Değil mi?
Ama Rab bizi tam kurtardı. Ve kurtuluş, Ali de burada sık sık vurguluyor, Tanrı'dan geliyor. Recep'ten Tanrı'ya giden bir süreç yok. Onu yaptım, bir basamak. Bu iyiliği yaptım, ikinci basamak. Şu sevabı işledim, beşinci basamak. Basamaklarla Rab'be gitmek, böyle bir şey yok. Ben zaten iyilik yapmak için yaratıldım. Doğru mu? İyilikler bir ölçüt değil. İmandır, mühürdür. Onu açacak olan tek kişi var. O da vahiy 5. bölümde kuzu. Amin. Bu kadar emin, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için yürekten söylüyorum, bunu yürek doluyla söylüyorum. Bir kişi yeniden doğduğunda gerçekten artık onun yaşamı onda konut kurmuş olduğu için eski tutum ve davranışlar içerisinde devam edemez. Bakın benim ağzımda yalan çok sakız gibiydi. İnan sakız gibiydi. Çok yalan söylerdim. Şimdi söyleyemiyorum. İçimde olan izin vermiyor buna. Ama sen söylüyorsan söyle, özgürsün. Ama hiçbir şey yokmuş gibi hissetmeden bir şey yapıyorsan kusura bakma, sına kendini. Yeniden doğuşun var mı yok mu? Rab'den doğdu mu doğmadın mı? Bunu sına değerli kardeşler. Bunun altını önemli çiziyorum. Haklı çıkarılmak Tanrı'nın önünde yeni duruştur. Aklanmazsa bir kenara ayrılmaktır. Yenilenme de yeni doğanın sahibi olmaktır. Aynı Petrus'un ifade ettiği gibi. Tanrısal öz yapıya ortak olmaktır diyor 2. Petrus 1. bölümde. Tanrı'nın öz yapısına ortak olmaktır. Bunun da yolu iman aracılığıyla yeniden doğmaktır. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes diyor 1. Yuhanna 5. bölümde Tanrı'dan doğmuştur diyor. Çok açık ve net. Doğru mu? Demek ki fiziksel doğum fiziksel yaşam üretirken ruhsal doğum da ruhsal yaşam üretiyor. Yuhanna 3. bölümde Rabbimizin Nikodemus'a belirttiği gibi bedenden doğan bedendir, bedendir, ruhtan doğan da ruhtur diyor. İmanlı yeniden doğmuştur. Tıpkı Petrus'un vurguladığı gibi bozulmayan tohumdan doğmuştur. Bakın yine güvencemiz var. Bozulan tohum değil ki sonsuz yaşam kaybolan bir yaşam olsun. Zaten sonsuz demezdik ona. Doğru mu? Ölümlü değil, ölümsüz tohumdan yeni Tanrı'nın, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Kutsal kitapta şu gerçekle karşılaşıyoruz. Fiziki doğum için iki kişi gerekiyor. Kadın ve erkek. Bir arada olunca fiziksel doğum gerçekleşiyor. Yeni doğum için ne gerekiyor? Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh. İkisinin işleyişi sonucu yeniden doğmamız gerçekleşiyor. Doğru mu? Demek ki eski ve yeni doğaya sahibiz. Ruhsal doğamız besin kaynağı nedir? Tanrı'nın sözüdür. Onun için çok önemli. İki şık var. Ya bedenini dünyasal zevk ve arzularla besleyeceksin. O egemen olacak. Ya da Tanrı'nın sözüyle ruhunu besleyeceksin. Gelişeceksin. Büyüyeceksin. Ve Rab'be yakışır bir duruş sergileyeceksin. Baston yutmuş gibi. Bu benimle mümkün değil. Bu Tanrı'nın diri sözüyle mümkün. İnsan sadece ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diyor. Onun için burada sık sık yine veriyoruz bu örneği. Hani bir Amerikan yerlisi, Kızılderili'nin iki tane köpeği varmış. Birisi oradan geçerken sormuş ya, bunların hangisi daha güçlü? Çok basit. Hangisini beslersem o daha güçlü demiş. Dünyasal arzularla bedeni mi besliyorsun? Yoksa Tanrı sözüyle ruhuma destek veriyorsun sevgili kardeşler. Evet. Ya yeni yaratılışın güçlü ya da eski yaratılışın. Dünyada yaşıyorsun ve o istek ve arzularla bedeni besliyorsun ya da eski yaşamında etkin ve güçlü olacaktır bu eski doğa o zaman. Ama dünyada yaşıyor olmana karşın ruhta yürüyorsan, dua ederek sözünü okuyup çalışarak devam ediyorsan eğer, o zaman yeni yaratılış sende egemen olacaktır. Onu besleyip güçlendirmiş olduğun için. Sona geliyorum ve noktalayacağım. At gibi koştum. Değil mi? İyi koştum değil mi? Açıp böyle ayetlerle uğraşmayasınız diye fazla böyle şey yapmadım aslında. Yoksa normalde açtırıyorum herkese ama
beslenmek yeterli mi? Hayır, kesinlikle yeterli değil. Öğrendiklerini, elde ettiğin kazanımları hayata sokmak çok çok önemli. Uygulaman önemli. Onun için işitmekle dinlemenin farklı olduğunu söyledim dün akşam. Dinlemek, işittiğini hayata sokmaktır. İşitmek sadece duymaktır. Ama dinlediğin zaman özümsüyorsun, benimsiyorsun, hayata sokuyorsun. Bu kadar açık, bu kadar net. Düşünün, bütün gün yiyorsun. Bak bu çok önemli. Bütün gün yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun ama hareket etmiyorsun. Obez diyorlar değil mi? Şiş babam şiş. Yana doğru, öne doğru şişmeye başlıyorsun. Fiziki yapım bozuluyor. Metabolizma bozuluyor. Tüm organlar hasara uğruyor değerli kardeşler. Her hastalığın başında obezite diyorlar biliyor musunuz? Yeni reklam. Şişmanlık. Şimdi şişmanmaya başladığın zaman şeker başlıyor, kolesterol başlıyor. Başlamayan bir şey yok zaten. Bütün hepsi organları bozacak nitelikte. Ama sen bütün gün hareket edersen ama yemezsen o zaman da ölürsün. Doğru mu? Bakın hayat dengeye içerisinde kurulu. Bakın tabiatta bile denge var. Doğru mu? Ne söyledi? Tuttu kitabı, bıraktı, küt diye düşüyor değil mi? Bir yer çekim kanunu. Her şey denge üzerine kurulmuş. Değerli kardeşler bu çok çok önemli. Bunu altını çiziyorum. İç yaşamı besleyecek ve öğrendiklerini yaşama sokarak ilerleyişine devam etmek zorundasın. Öğrendiklerimizi yaşama nasıl sokacağız? Tanıklıkta bulunarak, İsa'yı anlatarak, kurtuluş haberini başkalarına götürerek, kilisede ait olduğumuz toplulukta hizmet ederek. Bırak o yapsın. Hayır. Bir organizma, beden, kulak varsa göz de var, göz varsa burun da var. Değerli kardeşler, başkalarına paylaşmak zorundayız değerli kardeşler. Onun için bize verilen armağan kendimiz için verilmedi. Bunun altını çiziyorum. Bize verilen armağan başkalarını bina etmek için verildi. Ben Ali'yi bina edebilmem için, Ali beni bina edebilmesi için bize armağanlar verildi. Sizlere armağanlar verildi. O armağanları birbiriniz için kullanmak zorundasınız. Kilisenin sağlıklı bir şekilde gelişip büyüyebilmesi için. Romalılara yazmış olduğu mektupta şöyle diyor 12. bölüm, yani son ayetim. Şöyle diyor, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım diyor Pavlos. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden sorun kendinize. Hayatınıza baktığınızda hangi oranda hoşnut ediyorsunuz Tanrı'yı? Bu çok önemli. Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur diyor. Her gün bedenlerimizi yani tüm yaşamımızı birer kurban olarak sunmak doğru yaşamın göstergesi değerli kardeşler. Ortaya çıkan sonuç şu. Rabbimiz Mesih İsa bana olan sevgisinden dolayı yaşamını eğer feda ettiyse, her şeyini benim için yaptıysa benim de yapabileceğim çok şey yok. Tek bir şey var, onun için yaşamak. Değil mi? Üç noktayı ne güzel sıraladı. Eğer Mesih'te olduğunu söylüyorsan, o zaman onun yürüdüğü yolda yürümek zorundasın. Neden doğru hayat yaşamamız gerekiyor? Çünkü baba oğlunu gönderdi. Çünkü çok bizi sevdiği için. İkincisi neydi? Oğul Tanrı. Değil mi? Hayatını feda etti. Üçüncüsü kutsal ruhu bize verdi. İşte eğer baba gönderdiyse, eğer oğul benim için öldüyse, eğer onun aracıyla kutsal ruh yüreğinde konut kurduysa, kusura bakmayın o uygun hayatı yaşamak zorundayız. Bu kadar açık, bu kadar net. O zaman bir soruyla ya da iki soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Bakalım yüreklerimize. Bakalım hayatımızı bir kısa olarak gözden geçirelim birkaç saniye. Hangi oranda Rabbimizle yakın bir ilişkimiz var? Hangi oranda? Hangi oranda ona yakın yürüyoruz? İçimizde birinci soru. İçimizde gerçekten de yeni doğa var mı? Yani yeniden doğmuşluk gerçekleşmiş mi? Yoksa varmış gibi mi davranıyoruz? Soru bu. İkinci soru, denemeler geldiğinde kaçıyor muyuz denemelerden? Yoksa onlarla oyun mu oynuyoruz? İkinci soru da bu. Eminim ki eğer Havva hiç gereksiz tartışmaya girmemiş olsaydı şeytanla, kocasının yanına gitmiş olsaydı, kesinlikle eminim ki, öyle düşünüyorum Recep olarak, kutsal kitapta bu yer yok, Rab ona başka bir tane Havva yaratırdı. Ama seçimini bakın, Havva aldatıldı ama Adem seçimini karısından yana yaptı, Tanrı'dan yana değil. Onun için gerçekten erkeğin buradaki sorumluluğu çok daha büyük. Bırakalım Havva'yı, erkeğe odaklanalım. Değerli kardeşler, Rab aramızdadır, yüreklerimize bakıyor.